Ayrım 24.
Valerian kanunu istinaf için halk meclisine, yani senatörlerden, patrisyenlerden ve halktan müteşekkil meclise başvurmaya müsaade etmişti. Halk sınıfı ise istinaf işlerine ancak kendisinin bakabileceğini ileri sürüp kabul ettirdi. Çok geçmeden de halk sınıfının bir patrisyeni yargılayıp yargılamayacağı söz konusu oldu. Coriolan patrisyen olduğu için ancak konsüller tarafından yargılanabileceğini iddia ediyordu. Ama onun bu iddiası Valerian kanunlarının ruhuna aykırıydı. Halk sınıfı ise yine aynı kanunun ruhuna aykırı bir iddiada bulunuyor ve Coriolan'ın ancak kendisi tarafından yargılanabileceğini ileri sürüyordu. Nitekim sözünü yürüttü ve Coriolan'ı yargıladı. 12 levha kanunu bu usulü değiştirdi. Bu kanun bir vatandaşın hayatı hakkında ancak milletin büyük meclislerinde karar verilebileceğini ortaya attı. Bundan sonra da halk sınıfı toplulukları yani tribunlardan müteşekkil meclisler yalnız para cezasını gerektiren suçları yargılamaya başladı. Ölüm cezasına çarptırmak için bir kanun gerekiyordu. Para cezası vermek için yalnız halk oyuna başvurmak yetiyordu. 12 levha kanununun bu düzeni gerçekten akıllı uslu bir düzendi. Halk meclisi ile senato arasında gerçekten mükemmel bir uzlaşma sağladı. Her birinin yetkisi suçun özelliğine ve gerektirdiği cezaya bağlı olduğundan iki tarafın toplanıp meseleyi birlikte müzakere etmesi icap ediyordu. Valerian kanunu, Roma'da kahramanlık çağlarındaki Yunan krallarının idaresiyle ilgili ne kalmışsa onu da yok etti. Suçların cezalandırılması için konsüllerin elinde hiçbir yetki kalmadı. Aslında bütün suçlar genel bir özellik taşırsa da, vatandaşların birbirleriyle olan ilişkilerindeki suçları birbirinden ayırmak gerekir. Birinciler özel suçlardır, ikincilerse genel suçlardır. Genel suçları bizzat halk yargılardı. Özel suçlara gelince yine halk her suç için özel bir komisyon kurar, bu komisyonun seçtiği bir kestör vasıtasıyla kovuşturma işini sağlardı. Halkın genel olarak seçtiği ya bir memurdu ya da bir vatandaş. Adına da kestör du parisit denirdi. Dipnot, kestör du parisit, baba ana katilinin, hükümdarı öldürenin malını mülkünü yöneten kişi. 12 levha kanununda sözü edilir bunların. Önce kestör bir sorgu hakimi tayin ederdi. O da hakimleri kura ile seçip mahkemeyi kurar ve kestörün buyruğu altında mahkemeye başkanlık ederdi. Bu konuda yetkiler arasında nasıl bir denge kurulduğunu anlatmak için burada kestörün tayininde senatonun ne dereceye kadar işe karıştığını belirtmek gerekiyor. Bazen senato kestörlük görevini yapsın diye bir diktatör seçtirirdi. Bazen halkın bir kestör tayin etmek için bir tribun tarafından toplantıya çağrılmasını emrederdi. Bazen de halk belli bir suç hakkında senatoya rapor vermesi ve senatodan bir kestör istemesi için bir memur tayin ederdi. Lucius Scipio'nun yargılanmasında olayların bu şekilde cereyan ettiğini Titus Livius'tan öğreniyoruz. Roma takviminin 604. yılında bu komisyonlardan bazılarına temelli bir şekil verdiler. Yavaş yavaş da bütün suç konularını çeşitli bölümlere ayırdılar ve bunlara sürekli meseleler adını verdiler. Çeşitli pretörler tayin edip her birine bu meselelerden birine bakmak yetkisini tanıdılar. Her pretöre bir yıl için kendi alanına giren suçları yargılamak yetkisini verdiler. Hakimlik süresini bitiren pretör yeniden idareyi eline almak üzere kendi eyaletine dönerdi. Kartaca'da yüzler senatosu hayatları boyunca seçilmiş hakimlerden müteşekkildi. Ama Roma'da pretörler bu işi bir yıl için yaparlardı. Hakimlerse bir yıl için bile seçilmezlerdi. Dava oldukça hakimlik görevlerini yaparlardı da ondan. Bu kitabın 6. konusunda bazı hükümetlerde bu düzenin ne dereceye kadar özgürlüğe elverişli bir düzen olduğunu görmüştük. Graküler zamanına kadar hakimler senatörler arasından seçilirdi. Tiberius Gracchus, devletin başına geçince hakimlerin şövalyeler arasından seçilmesini emretti. Dipnot aslında kanun Caius Gracchus'undur. Bunun sonunda değişiklik öyle büyük oldu ki, tribunlar basit bir kanun tasarısıyla senatörler düzeninin sinirlerini kesmekle övündüler. Şunu da belirtmek gerekir ki, üç yetki vatandaşın özgürlüğüyle olan ilgisi bakımından değilse bile, devletin yapısının özgürlüğüyle olan ilgisi bakımından iyi bir şekilde bölünebilir. Roma'da yasama yetkisinin büyük bir parçası, yürütme yetkisinin bir parçası, yargılama yetkisinin de bir parçası halkın elinde bulunduğundan başka bir kuvvetle dengelenmesi gereken büyük bir kuvvet sayılırdı bu. Yürütme yetkisinin bir parçası, yasama yetkisinin de bazı bölümleri senatonun elindeydi, doğru. Ama halk kuvvetiyle denge kurabilmek için bu kadar kuvvet yetmezdi. Senatonun yargılama yetkisine de katılması gerekti. Nitekim hakimler senatörler arasından seçildiği zaman senato yargılama yetkisine de katılıyor demekti. Gracchus'lar yargılama yetkisini senatörlerin elinden alınca senato artık halka karşı koyamaz oldu. Demek oluyor ki vatandaşın özgürlüğünü sağlamak için devlet yapısının özgürlüğünü zedelemekten çekinmediler. Ama vatandaşın özgürlüğü de devlet yapısının özgürlüğüyle beraber yok oldu. Bundan da sayısız kötülükler ortaya çıktı. Şöyle böyle bir devlet yapısı varken, memleket içindeki anlaşmazlıkların en kızgın anında bu yapıyı da değiştirmeye kalktılar. Şövalyelik sınıfı, halkla senatoyu birleştiren o orta sınıf olmaktan çıktı. Devlet yapısının zinciri de böylece koptu. Yargılama yetkisinin şövalyelere verilmesine engel olacak nedenler bile vardı. Roma devletinin yapısı şöyle bir ilke üzerine kuruluydu. Davranışlarının hesabını devlete verecek kadar mal mülk sahibi olanlar ancak asker olabilirlerdi. Askerlerin en zengini de şövalyeler olduğu için lejyonların süvari birliklerini bunlar teşkil ediyorlardı. İtibarları artınca bu birliklerde çalışmak istemediler. Başka süvari birlikleri kurmak gerekti. Marius önüne gelenin lejyonları almak zorunda kaldı, cumhuriyette böylece yıkıldı. Bundan başka vergi mültezimleri de yine şövalyelerdi. Açgözlü oldukları için halkı felaketten felakete sürüklüyorlar, genel yoksulluğu adeta genel yoksullukla besliyorlardı. Böyle insanları yargılama yetkisi vermek bir yana, devamlı olarak hakimlerin gözleri önünde bulundurmak gerekirdi. Eski Fransız kanunları bu bakımdan övülmeye değer. Çünkü bu kanunların metinlerinde iş adamlarına adeta düşmana karşı beslenen bir güvensizlik telkin edilmektedir. Yargılama yetkisi mültezimlere verilince Roma'da fazilet diye, kanun diye, memurluk diye, memur diye bir şey kalmadı. Sicilyalı Diodoros'la Dion'un bazı yazılarında bütün bu söylediklerimizin oldukça sade bir tablosunu bulmak mümkündür. Diodoros, Mutius Scaevola der, kişinin kendi öz geliriyle yetinerek yaşamasını emreden eski ahlak ve gelenek kurullarını hatırlatmak istedi. Çünkü kendinden önce gelenler Roma'da yargılama yetkisine sahip vergi mültezimleriyle ortaklık kurdukları için bütün ülkeyi suçlu insanlarla doldurmuşlardı. Ama Scaevola vergi mültezimlerine karşı gerektiği şekilde davrandı, başkalarını zindanlara atanları bizzat zindanlara attırdı. Dion da bize şövalyelerin menfuru olan komutan Publius Rutilius'un Roma'ya dönüşünde rüşvet almakla suçlandırılıp para cezasına çarpıldığını söyler. Bunun üzerine Rutilius derhal mal beyanında bulunmuş, çalmakla suçlandırıldığı malların kendi öz malı olduğu, üstelik gayet dürüst bir şekilde mal beyanında bulunduğu da anlaşıldığından suçsuz görülüp serbest bırakılmıştır. Kendisine iftira eden kişilerle bir arada yaşamak istemediği için de şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Yine Diodoros der ki, İtalyanlar tarlalarını sürsünler, hayvanlarına da baksınlar diye Sicilya'dan köle satın alırlardı ama bunlara yiyecek içecek vermezlerdi. Bu zavallılar da karınlarını doyurmak için sırtlarında hayvan derileri, ellerinde mızrak ve topuz, yanlarında iri iri köpeklerle yollarda haydutluk etmeye giderlerdi. Bu yüzden bütün ülke adeta yağma edildi. Halk ancak şehir duvarları içinde kalan malından mülkünden emin olmaya başladı. Bu düzensizliği önleyebilecek ya da önlemek isteyecek, bu köleleri cezalandırmak cesaretini gösterecek ne bir prokonsül çıktı ne de bir pretör. Çünkü kölelerin hepsi Roma'da yargı yetkisini ellerinde tutan şövalyelerin adamlarıydı. Bununla beraber kölelerle savaşın nedenlerinden biri de bu oldu. Bu konuda tek bir kelime söyleyeceğim. Kazançtan başka bir amaç gütmeyen, güdemeyen, durmadan şundan bundan bir şey isteyen ama kendisinden hiçbir şey istenmeyen bir sınıfa, sağır ve merhametsiz bir sınıfa, serveti kemiren, yoksulluğu da büsbütün arttıran bir sınıfa hiçbir zaman yargılama yetkisi verilmemeliydi. Konu 19. Roma eyaletlerinin idaresi üzerine. Üç yetki şehirde bu şekilde bölünmüştü işte. Ama eyaletlerde durum böyle olmaktan çok hem de pek çok uzaktı. Merkezde özgürlük, eyaletlerde ise şiddet ve zulüm vardı. Roma yalnız İtalya'da hüküm sürerken çeşitli bölgelerde yaşayan topluluklar adeta bir konfederasyon şeklinde yönetilirdi. Her cumhuriyet kendi kanunlarıyla idare edilirdi. Ama Roma daha uzak ülkeleri istila edince, Senato eyaletleri hemen göz önünde bulundurmak olanağından yoksun kalınca, Roma'da bulunan yüksek memurlar imparatorluğu yönetmek olanağını yitirince, dört bir yana pretörlerle prokonsüller göndermek gerekti. Ondan sonra da üç yetki arasındaki düzen bozuldu. Eyaletlere gönderilenlere, merkez yönetim örgütündeki yüksek memurlara verilen yetkilerin tümü birden verilirdi. Üstelik Senato ile halk meclislerinin yetkileri de bu kişilerde bulunurdu. Bunlar gönderildikleri yerlerin ıraklığına uygun düşecek derecede baskıcı kişilerdi. Üç yetkiyi birden kişiliklerinde toplarlardı. Tabiri caizse cumhuriyetin paşalarıydı bunlar. Cumhuriyetlerde aynı vatandaşların zorunlu olarak sivil ve askeri görevleri kişiliklerinde topladıklarını başka bir yerde daha söylemiştim. Bu yüzden de istila eden bir cumhuriyet yönetim tarzını başkalarına kabul ettiremez, istila ettiği ülkeyi de kendi yapısının şekline göre yönetemez. Gerçekten de öyle. Eyaleti yönetmek için gönderilen kişi yürütme yetkisiyle emrindeki askeri ve sivil kuvvetlere buyurma yetkisini elinde bulundurduğundan yasama yetkisini de elinde bulundurmak zorundaydı. Çünkü o olmasaydı başka kim kanun çıkartabilirdi? Yargılama yetkisini de elinde bulundurmak zorundaydı. Çünkü ondan ayrı olarak yargılamak yetkisini kim kendinde bulabilirdi? Demek oluyor ki Roma eyaletlerinde olduğu gibi Cumhuriyet hükümeti tarafından gönderilen valilere de üç yetkiyi birden vermek gerekiyordu. Bir saltanat hükümeti ise kendi yönetim şeklini daha kolay kabul ettirebilir. Çünkü gönderdiği memurların kiminin sivil işleri yürütme yetkisi, kiminin de askeri işleri yürütme yetkisi vardır. Buysa istibdadı peşi sıra götüremeyen bir yönetim tarzıdır. Romalı bir vatandaş için yalnız halk tarafından yargılanmak büyük önemi olan bir ayrıcalıktı. Böyle olmasaydı vatandaş eyaletlerde ya da bir prokonsülün ya da bir pretörün keyfi kararlarına boyun eğmek zorunda kalırdı. Şehir boyunduruk altına alınmış milletlere gösterilen şiddetin farkında bile değildi. Dipnot, şehir Urbs yani Roma. Böylece Lakedemonya'da olduğu gibi Roma aleminde de özgür olan kişiler aşırı derecede özgürdüler, köle olan kişiler de aşırı derecede köleydiler. Vatandaşlar vergi verdiği zaman bu iş büyük bir adaletle yapılırdı. Bu konuda Servius Tullius'un kurduğu usul uygulanırdı. Şöyle ki, bütün vatandaşlar varlıklarına göre 6 sınıfa ayrılmışlardı. Her vatandaşın vereceği vergi de yönetime katılma orantısına göre ayarlanmıştı. Bundan ötürü de itibarın büyüklüğü verginin çokluğuna tahammül edilmesini, verginin azlığı da itibarın küçüklüğünün hoş karşılanmasını sağlardı. Bundan başka takdire değer bir şey daha vardı, o da şu. Servius Tullius'un milleti sınıflara bölmesi adeta devlet yapısının temel ilkesi olduğundan, vergi alınmasındaki adalet de hükümetin temel ilkesine dayanır ve ancak onunla beraber ortadan kaldırılabilirdi. Ama şehir hiç güçlük çekmeden vergi verirken ya da hiç vermezken, eyaletler cumhuriyetin vergi mültezimleri olan şövalyeler tarafından kasıp kavrulurdu. Dipnot, Makedonya'nın istilasından sonra Roma'da vergiler tüm kaldırıldı. Biz bunların kötülüklerinden bir hayli söz ettik. Tarih kitapları ise bu konuda daha çok örnek vermektedirler. Mitridat, prokonsüllerin hırsızlığı, mültezimlerin kötü davranışları, mahkeme kararlarının isabetsizliği halkta Romalılara karşı öylesine bir kin ve nefret uyandırmış ki, bütün Asya beni bir kurtarıcı olarak bekliyor diyor. İşte bu yüzdendir ki eyaletlerin kuvveti cumhuriyetin kuvvetine hiçbir şey katmamış, aksine onu azaltmıştır. Yine bunun içindir ki eyaletler Roma'nın özgürlüğünü yitirdiği anı kendi özgürlüklerinin başladığı an olarak görmüşlerdir. Konu 20. Bu kitabın amacı. Bugün bildiğimiz, tanıdığımız mutedil hükümetlerde üç yetkinin nasıl bölündüğünü araştırmak ve böylece her birinde milletin faydalandığı özgürlük derecesini hesaplamak isterdim. Ama bir konuyu her zaman böyle, okuyucuya düşünme olanağı bırakmayacak bir şekilde inceleyip tüketmek doğru olmaz. Söz konusu olan okutmak değil, düşündürmektir. 12. Kitap. Vatandaşla ilgili olarak siyasi özgürlüğü meydana getiren kanunlar. Konu 1. Bu kitaptaki genel düşünce. Siyasi özgürlüğü yalnız anayasayla olan ilgisi bakımından incelemek yetmez. Bir de bu özgürlüğü vatandaşla olan ilgisi bakımından incelemek, belirtmek gerek. Birincisinde özgürlüğün üç yetkinin belli bir şekilde bölünmesinden meydana geldiğini söylemiştim. İkincisinde ise özgürlüğü başka bir yönden incelemek gerekecek. Burada özgürlük kişinin duyduğu güvenlikten ya da güvenliği üzerine edindiği kanıdan ibarettir. Bazen öyle olur ki devletin yönetim şekli özgür olur da vatandaş özgürlükten yoksun olur. Yine öyle olur ki vatandaş özgür olur da yönetim şeklinin özgürlükle ilgisi olmaz. Bu gibi hallerde devletin yönetim şekli uygulama bakımından değil de hukuk bakımından özgürdür. Vatandaş da hukuk bakımından değil uygulama bakımından özgürdür. Devletin yönetimiyle ilgili özgürlüğü meydana getiren yalnız kanunların, hatta temel kanunların hükümleridir. Ama vatandaşla ilgisinde ahlak ve gelenekler, davranışlar, öteden beri ola gelen örnekler de özgürlüğü meydana getirebilir. Bundan başka bu kitapta göreceğimiz gibi bazı medeni kanunlar da bu özgürlüğü geliştirir. Dahası var, devletlerin çoğunda özgürlük devlet yönetiminin istediğinin çok daha fazlasıyla sınırlanmış, baskıya uğramış ya da sindirilmiş olduğundan her yönetim şeklinde milletin özgürlük ilkesine olan eğilimini destekleyecek ya da köstekleyecek özel kanunlardan söz açmak yerinde olur. Konu 2. Vatandaşın özgürlüğü üzerine. Felsefi anlamda özgürlük, kişinin istediğini yapabilmesi ya da hiç olmazsa, sistemlerin tümünün çerçevesi içinde söz etmek gerekirse, istediğini yapabildiği kanısını taşımasıdır. Siyasi anlamda özgürlük, kişinin güvenliğidir, hiç olmazsa güvenlik içinde yaşadığı kanısında olmasıdır. Hiçbir şey bu güvenliği genel ya da özel suçlandırmalar kadar bozamaz. Şu halde vatandaş özgürlüğünün başlıca dayanağı ceza kanunlarının iyi niyetidir. Ceza kanunları birdenbire gelişip mükemmelliğe ulaşmış değildir. Özgürlüğü en çok arandığı yerlerde her zaman bulmak mümkün olamamıştır. Aristo, kümde davacının akrabalarının tanıklık edebileceklerini söyler. Krallar zamanında Roma kanunları öylesine kusurluydu ki, Servius Tullius, kayınpederini öldürmekle suçlandırılan Ancus Martius'un çocuklarını bizzat mahkum etti. İlk Frank kralları zamanında Clotaire bir katilin dinlenmeden mahkum edilmesine engel olan bir kanun çıkardı. Bu da bazı özel hallerde ya da barbar insan topluluklarının bazılarında bunun aksinin uygulandığını gösterir. Yalancı tanıkların yargılanmasını da ilk ortaya atan Carondas olmuştur. Vatandaşların suçsuzluğu güven altına alınmazsa özgürlük de güvenlik altına alınmış sayılmaz. Ceza yargılarında göz önünde bulundurulan en kesin kurallar üzerine bazı ülkelerde elde edilmiş bilgilerle, bazı ülkelerde bundan sonra elde edilecek bilgiler, yeryüzünde insanlığı herhangi bir şeyden çok daha fazlasıyla ilgilendirir. Dipnot, burada bahis konusu olan ülke İngiltere'dir. Özgürlük ancak bu bilgilerin uygulanmasıyla kurulabilir. Bu konuda kanunların en iyilerini uygulayan bir ülkede, gerçekten davasına bakılıp ertesi gün idam edilen kişi, Türkiye'de yaşayan paşaların herhangi birinden daha özgür sayılır. Konu 3. Aynı konunun sonu. Yalnız bir tanığın ifadesiyle bir insanı mahkum ettiren kanunlar, özgürlüğün yok olmasına sebep olur. Akıl ve mantık iki tanığın dinlenmesini gerektirir. Çünkü evet diyen bir tanıkla hayır diyen bir sanık ancak bir denge meydana getirebilirler. Bu dengeyi bozacak üçüncü bir kişi gerek. Yunanlılarla Romalılar mahkum etmek için bir oy fazlasını isterlerdi. Dipnot, Montesquieu oy çoğunluğu demek istiyor. Fransız kanunları bu oy sayısını ikiye çıkardı. Yunanlılar bu geleneğin tanrılar tarafından ilham edildiğini iddia ederlerdi. Fransız kanunları ise bizim öz malımızdır. Konu 4. Özgürlük, cezaların özelliği ve orantısıyla gelişir. Ceza kanununun her cezayı suçun özelliğinden çıkarması özgürlüğün zaferi demektir. Böylece her çeşit keyfi karar ortadan kalkar, ceza kanun yapıcısının keyfine değil olayın özelliğine bağlanır, insanın insana karşı şiddet kullanması söz konusu olamaz artık. Dört çeşit suç vardır. Birinci çeşide girenler dine karşı işlenen suçlardır. İkinci çeşide girenler ahlak ve geleneklere karşı işlenen suçlardır. Üçüncü çeşide girenler huzuru kaçıran suçlardır. Dördüncü çeşide girenlerse vatandaşların güvenliğini bozan suçlardır. Verilecek cezalar da bu dört çeşit suçun özelliğine göre ayarlanmalı. Dine karşı işlenen suçlardan ben, alelade küfürler gibi doğrudan doğruya kutsal şeylere karşı işlenen suçları kastediyorum. Çünkü dinin uygulanmasını engelleyen suçlar vatandaşların huzurunu ya da güvenliğini bozan suçlardan sayılır. Bundan ötürü de bu suçların yukarıdaki sınıflandırmada gösterilen suçlar arasına konulması gerekir. Basit küfürlere verilecek ceza olayın özelliğine uygun düşsün diye dinin sağladığı bütün çıkarların kişinin elinden alınmasından ibaret kalmalı. Örneğin tapınaklardan kovmak, belli bir süre için ya da ölünceye kadar cemaatle ilgisini kesmek, böylelerinin bulunduğu yerlerden uzaklaşmak, küçümsemek, sevmemek, her fırsatta küçük düşürmek.